Öteki Tarih Cilt 1 15. Ayrım Sayfa 236. Türkler pes mi etmişti? Limomo Sanders'ın anılarının en can alıcı satırları ise şunlardır. Fakat Türk Genel Karargahı düşman filosunun 20 Şubat'tan 1 Mart'a kadar zaman içerisinde Boğaz'ı geçeceğini kabul ettiğinden alınan askeri kararlar tam anlamıyla felaketti. Bu emirler tamamen uygulansaydı Almanya ve Avusturya daha 1915 ilkbaharında harbe Türkiye'siz devam etmek zorunda kalacaklardı. Zira bu emirlere göre Türkiye Çanakkale Boğazı'nı adeta terk ediyordu. 23 Şubat'ta Enver Paşa'ya yazdığım bir yazı ile aldıkları tedbirlerin hayal edilemeyecek kötülükler getirebileceğini bildirdim. Enver Paşa cevabında tek kelime ile olsun gerekçe göstermeden benim görüşümü paylaştığını bildiriyordu. Enver Paşa'nın bu isabetsiz ve zararlı emirleri beni rahatsız ediyordu. 1 Mart tarihinde bu kararların değiştirilmesine yardım etmeleri için Alman Büyükelçiliğine ve askeri kabine şefi vasıtasıyla Alman İmparatorluğuna başvurdum. Bu iki makam görüşümün uygulanması için ne yaptılar bilemem fakat bir şeyler yapmış olacaklar ki baştan sona hatalı olan söz konusu kararlar hiç uygulanmadı. Alman katkısı neydi? Aslında Çanakkale'de görev yapan Alman er, assubay ve subayların sayısı ise en çok 500 kişiye çıkmıştı. Bunların 150 kadarı kurmay heyeti ve ordu komutanı, 200'ü istikam taburunun er ve subay, assubayları, geri kalanında büyük bir kısmı sağlık hizmetlerinde görev alan Alman askerleriydi. Bu sayılara bakınca Almanlar komutayı Türkler ise savaşçı gücü oluşturuyorlardı diyenlere hak vermemek mümkün. Ancak Almanların katkıda bulundukları başka alanlar da vardı. Örneğin Nisan ayından itibaren 6 Alman denizaltısı Çanakkale bölgesinde faaliyete geçmişti. Bu denizaltı filosu kısa sürede İtilaf Donanması'nın korkulu rüyası oldu. Bir Alman denizaltısı 25 Mayıs'ta Majestic, 2 gün sonra ise Triumphant adlı zırhlıları torpilleyerek batırdı. Bu tarihten sonra Arch Royal uçak gemisi Ege'de rahatça keşif görevi yapamaz oldu ve İmroz'a çekildi. 7 Ağustos'ta başlayan Anafartalar Harekatı sırasında da denizaltılar önemli rol oynadılar. 12 Ağustos'ta Alman denizaltılarının saldırısı ile Fransızlar 4, İngilizler 9 denizaltılarını yitirdiler. Osmanlı donanması da Hayrettin zırhlısını, Pelengi-i Derya topçekerini, Yarhisar torpidosunu ve birkaç küçük gemisini yitirdi. Hava kuvvetlerine Alman katkısı da az bilinir. Savaş başlar başlamaz Almanya Osmanlı İmparatorluğu'na 12 sivil pilot, 32 sivil uçak, 24 Rampler ve Albatros B uçağı tahsis etmiş, grubun başına da pilot üsteğmen Serno getirilmişti. Yeşilköy'de bir talim alanı hazırlanmıştı ama Romanya ve Bulgaristan'ın o sırada tarafsız olması yüzünden uçakların ilk partisinin İstanbul'a getirilmesi ancak Mart 1915'te olmuştu. Bu ilk 4 uçaktan 3'ü Çanakkale'ye gönderildi. Savaş boyunca Osmanlı Hava Kuvvetleri'nde bulunan 415 uçağın 30'u Alman İmparatorluk Donanması'na ait deniz uçak bölüğünden, 55'i Alman Paşa Uçak Birliği'ydi. Çanakkale bölgesini donanma uçak bölüğü koruyordu. Ne kadar şehit verildi. Çanakkale Savaşı ile ilgili çarpıtmalardan biri de Türk tarafının verdiği şehit sayısı ile ilgilidir. Askeri terminolojide zayiat teriminin anlamını bilmemekten mi yoksa gerçek şehit sayısını az bulmak yüzünden midir bilinmez ama yıllardır üniversite hocalarından cumhurbaşkanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede 250 bin şehitten söz etmek adet olmuştur. Halbuki Genelkurmay Başkanlığı verilerine göre Çanakkale'de 57.263 şehit, 97.874 yaralı, 11.178 kayıp, 7.084 hava değişimi, 20.297 hastalık sonucu ölüm, 14.000 hastaneye götürülen olmak üzere 207.696 zayiat, parantez içinde kayıp savaş dışı kalan vardır. Elbette Genelkurmay'ın şehitlerimizin kitabında künyeleri verilen 105 gayrimüslim Osmanlı askeri şehit sayılmazlar. Aslında yaklaşık 2,5 yıl süren Kurtuluş Savaşı sırasında 9.900 civarında şehit ve 31.000 civarında yaralı verildiği düşünülünce 8,5 ayda kaybedilen insan sayısı korkunçtur. Ama bu rakam bile milliyetçi çevreleri tatmin etmediği için durum abartılır. İtilaf devletlerinin kayıpları konusunda da çelişkili açıklamalar olmakla birlikte genel kanı onların ölü sayısının bizimkinden az, toplam kayıplarının eşit olduğu yolundadır. Bu da başka ilginç bir durumdur çünkü Türk tarafı pozisyon açısından çok daha avantajlıdır. Sonuç olarak 8,5 ay önce büyük bir kibirle Çanakkale önlerinde boy gösteren İtilaf donanmasının süklüm püklüm fakat ciddi bir zayiat vermeden bölgeden ayrılması özellikle İngiliz tarih yazımına zafer olarak geçmiştir. Ama herkes Çanakkale Savaşları'nın gerçek galibinin Osmanlı tarafı olduğunu bilir. Bugün pek çok kişi Çanakkale Savaşı'nı Türk Ulus Devleti'nin kuruluş efsanesinin piradülü sayıyor. Bazıları ise Osmanlı Müslüman tebaasının Hristiyan dünyaya karşı cihat savaşı olarak kurgulamaya çalışıyor. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nda da adı üstünde aynen savaşta devletler gibi emperyal bir güçtü. Savaşa dünyanın yeniden paylaşımından pay almak için kendi arzusuyla girmişti. Dahası İtilaf devletlerini kendisine savaş ilan etmeye, dolayısıyla Çanakkale'ye saldırmaya adeta mecbur bırakmıştı. Çanakkale'de Osmanlı ordularının Irak'taki Kütül Amara ile birlikte galip geldiği iki cepheden biriydi. Düşmanı Çanakkale'den püskürttükten 3 yıl sonra aynı donanma hiçbir engelle karşılaşmadan İstanbul'a kadar gelecek, tarih sahnesinde püskürtülen Osmanlı İmparatorluğu olacaktı. Çanakkale'ye İstanbul'dan takviye. 11 Temmuz 1915 Pazar günü savaş bölgesine Enver Paşa'nın emriyle bir heyet yollanmıştı. Heyette Ömer Seyfettin, İbrahim Alaaddin, parantez içinde Gövsa, Ahmet Ağaoğlu, Ali Canip, parantez içinde Yöntem, Celal Sahir, parantez içinde Erozan, İbrahim, parantez içinde Çallı, Hamdullah Supi, parantez içinde Tanrıöver, Mehmet Emin, parantez içinde Yurdakul, Nazmi Ziya, parantez içinde Güran, Orhan Seyfi, parantez içinde Orhon, Yusuf Ziya, parantez içinde Ortaç gibi sanat adamları vardı. Merak edenlere söyleyelim, Mehmet Akif Ersoy, muhtemelen teşkilat-ı mahsusa görevlisi olarak Berlin'deydi. Heyettekilerden 10 gün süren gezide sonra savaşa dair izlenimlerini hikaye ve şiir gibi formlarla gelecek nesillere anlatmaları istenmişti. Bugün okuduklarımızın çoğu işte bu misyonla yazılmış olanlardı. Yakup Kadri'ye göre Çanakkale'ye gönderilen heyet Türkçülerden oluşuyordu ve Ahmet Haşim ve Süleyman Nazif aslen Türk olmadıkları için davet edilmemişlerdi. Halbuki Haşim Çanakkale'de zabit olarak savaşmıştı. Süleyman Nazif bu yüzden Enver Paşa'ya ateş püskürmüştü ama Ahmet Haşim öfkesini içine atmış ama bu çifte standardı hiç affetmemişti. Şehzadelerin ve ressamların ziyareti. 1915 yılı Aralık ayının son günlerinde 2. Abdülhamit'in oğlu Abdurrahim, 5. Murat'ın torunu Osman Fuat ve 1. Abdülmecid'in torunu Abdülhalim Efendiler Çanakkale cephesini ziyaret ettiler. Askerlerimize moral verdiler, savaşın gidişatına dair açıklamalar yaptılar. Bu ziyaretin fotoğrafları dönemin harp mecmuasında yayımlanmıştı. Sultan Mehmet, 5. Reşat, Çanakkale Savaşı ve sonrasındaki hissiyatını harp mecmuasının bir ekinde yayımlanan gazelinde anlatmıştı. Enver Paşa Şişli'de savaş resimleri yaptırılmak üzere bir atölye kurdurmuştu. Şişli atölyesinde Sami Yetik ve Mehmet Ali Laga gibi bilfiil savaşa katılan ressamlar eser verdi. Mehmet Ali Laga'nın 97 adet karakalem ve sulu boya tablosu Çanakkale Deniz Müzesi'ndedir. Bu çizimler Çanakkale'nin o zamanki durumunu gösteren belgeler niteliğindedir. Çanakkale'yi hamasi şekilde ele alan Sami Yetik'in çalışmaları ise çeşitli yerlerde dağınık olarak durur. Şişli Atölyesi'nde üretilen eserler 1918'de Galatasaraylılar yurdunda halka açılmış, daha sonra sergilenmek üzere Viyana ve Berlin'e gönderilmiştir. Türk yurdunda Çanakkale. Bugün Çanakkale Savaşları ile ilgili heyecanlı yayınları görünce insanın aklına ister istemez acaba savaş sırasında olay İstanbul'da nasıl algılanıyordu sorusu geliyor. Mustafa Armağan'dan öğrendiğimize göre İttihatçıların resmi yayın organı sayılan Türk Yurdu dergisinin 18 Mart 1915 tarihli 79. sayısında Çanakkale muharebelerinden sadece 4 satırla bahsedilmişti. 1 Nisan tarihli 80. sayısında Çanakkale Güllelenirken başlıklı imzasız bir kısa şiirde haberler sütunundaki yarım sayfadan başka yazı yoktu. 15 Nisan tarihli 81. sayıda konudan tek satırla bile bahsedilmiyordu. 6 Mayıs tarihli 82. sayıda haberler bölümünde iki paragrafa sıkıştırılmıştı. 25 Mayıs tarihli 83. sayıda yarım sütuna Çanakkale Hücum ve Müdafası başlıklı bir haberle yetinilmişti. 3 Haziran tarihli 84. sayıda şair Mehmet Emin'in Çanakkale Gazileri adlı 144 beyitlik uzun bir şiirinden başka Çanakkale konulu yazı yoktu. Haberler bölümü ise Çanakkale'den muntazaman yarım sütunluk haberlerine devam ediyordu. Doğrudan Çanakkale savunması üzerine çıkan ilk imzalı şiir için derginin 29 Temmuz tarihli 88. sayısını beklemek gerekecekti. Yeni mecbuada Çanakkale. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ideologlarından Ziya Gökalp'ın sahibi, İttihatçılardan Küçük Talat'ın müdürü olduğu yeni mecmua muhtemelen 1917 yılı sonu veya 1918 başından bir Çanakkale Fevkalade Nüsa, parantez içinde Çanakkale özel sayısı çıkarmak üzere çalışmalarına başlamış, bu amaçla edebiyat ve kültür adamlarından yazı istemişti. Küçük Talat'ın parantez içinde Muşkara ön sözü Sultan Mehmet Reşat'ın gazeli ve Yahya Kemal'in buna yazdığı tahmis dışında 69 parça şiir, tarih, anı, öykü, düz yazı ve mülakattan oluşan sayının hangi ay yayımlandığına dair bir ibare yoktu. Çanakkale Savaşı gibi mühim bir olayı anmak için yola çıkan heyecanlı ekibin hedeflenen epey geç sonuca ulaşmanın çeşitli nedenleri vardı. Bunlardan biri Küçük Talat'ın ön sözde değindiği gibi iyi kağıt ve mürettip bulmamak meselesidir. Ancak yine aynı yazıda İstanbul'daki düşünürlerin bazılarının ihtimal ki fazla meşgul oldukları için cevap bile vermediğini, bu yüzden kitabın o kadar zengin çıkmadığını öğreniyoruz. Kısacası bugün büyük heyecanlar doğuran Çanakkale Savaşı o günlerde pek önemsenmiyordu. Özet kaynakça. Nigel Sterr ve Peter Hart Gelibolu Yenilgisi'nin destanı Sabah Kitapları 1996, Çanakkale 1915. Dosya hazırlayan Zafer Toprak Toplumsal Tarih sayfa 111 Mart 2003 sayfa 72-99. Necati İnceoğlu Siper Mektupları Remzi Kitabevi 2004. Çanakkale 1915 Kanlı Sırt Günlüğü yayını hazırlayan Murat Çulcu Kaptan Yayıncılık 2002. Limon Von Sanders Türkiye'deki 5 yıl kesit yayınları 2006. Erol Köroğlu Yeni Mecbua Çanakkale Özel Sayısı Toplumsal Tarih sayfa 111 Mart 2003 sayfa 94-99. 24 Nisan 1915 neyin tarihi? 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında büyük toprak kayıpları sonucu gözlerini Turan'a diken iddiaçlar, savaşın ilk aylarında alınan bazı yenilgiler ile birlikte devletin yok olma aşamasına girmiş olduğuna inanmaya başladılar ve soruna devletin varlık veya yokluk sorunu olarak yaklaştılar. Ermenilere yönelik teçhir kararı Anadolu'nun homojenleşmesine yönelik genel bir etnik temizlik hedefiyle savaşın kaybedilmeye başlamasıyla yaşanan çöküş paniğin birleşmesinden oluşmuş gibi gözüküyordu. Teçhire giden yolda şu adımlar atılmıştı. 1. Savaş vergisi, asker toplama ve asker kaçağı takibi adı altında köylere sistematik baskılar yapılmıştı. 2. Teşkilat-ı mahsusa birliklerinin Kafkas ve İran sınırlarına sızarak buradaki Ermeni köylerinde katliamlar yapmıştı. 3. 1908'den itibaren kendi öz savunması için silah bulundurma hakkı olan Ermeni halkı silahsızlandırılmaya başlanmıştı. 4. Askerdeki Ermeniler silahsızlandırılmış ve amele taburlarında toplanmıştı. 5. Bazı sorunlu bölgelerden idari ve askeri gerekçelerle sürgünler yapılmıştı. Resmi tarihe göre ise tehcir kararı 1915 yılının Mart ayında Zeytun'da, parantez içinde bugün Kahramanmaraş'a bağlı Zeytun'da ve Nisan ayında Van'da Ermenilerin isyan ettiği haberlerin İstanbul'a ulaşması üzerine alınmış ve 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'da son derece geniş tutuklamalar yapılmıştı. Resmi tarihe göre tutuklananlar milliyetçi Ermeni komitacılardı ama bugün biliyoruz ki tutuklananların ezici çoğunluğunun milletvekilleri, şairler, yazarlar, gazeteciler, siyasi ve dini elitler oluşturuyordu. Tehcir'in tanıklarından Alman Protestan Papası Lepisus'a göre 600, dönemin ABD Büyükelçisi H. Morgenhout'a göre 500, resmi tarihçi Yusuf Sarınay'a göre 235, gayri resmi tarihçi Taner Akçam'a göre 180 kişilik bu ilk kafile apar topar Çankırı ve Ayaş'a doğru yola çıkarıldı. Ayaş'a gönderilenler hemen öldürüldü. Çankırı'ya gidenler biraz daha şanslıydı. Bazıları bir süre Çankırı'da yaşadıktan sonra öldürüldü, bazıları ise İstanbul'a dönmeyi başardılar. Ayrıca 24 Nisan günü Osmanlı ordusu başkomutanlığına yollanan bir emirle özellikle Zeytun, Bitlis, Sivas ve Van'da meydana gelen olaylar dile getirilerek tüm ülke sathında Ermenilere yönelik tutuklama ve gözaltına alma emirleri verildi. Bu bölgedeki tüm taşnak ve hınçak örgütlerinin gazetelerinin kapatılması, yöneticilerin tutuklanması ve oluşturulacak divan-ı harbi örfülerde yargılanması alınan tedbirler arasındaydı. Bu kişilerin sayısı da 2300 kişi civarındaydı. Müzikolog Gomidas Vartabet. Ayaş ve Çankırı'ya gönderen ilk grup arasında papaz, kompüsatör, müzikolog, Ermeni müziğinin babası, Anadolu'nun Türkçe, Kürtçe, Gürcüce, Ermenice türkülerini ilk derleyen Gomidas, parantez içinde Komitas, Vardabet de vardı. Halide Edip, parantez içinde adı var, Gomidas'la yakın arkadaştı. İnsan ve sanatçı olarak çok nadir karşılaşabileceğimiz bir değerdi. Gomidas benim evime gelir, saatlerce çalar söylerdi. Bu ziyaretler Ermenilerle Türklerin birbirlerini boğazladıkları zaman dahi devam etti. İkimizin içinde de bu vaziyet birbirimize feda edemeyeceğimiz bir acı uyandırmıştı diye anlatmıştı aralarındaki ilişkiyi. Gomidas tutuklandığında öğrencilerinden biri Gomidas'ı sık sık konferanslar verdiği Türk Ocağı'nın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Emin parantez içinde Yurdakul Bey'den yardım istemiş ama Mehmet Emin Bey gayet soğuk bir edayla "Bu devlet işidir, biz karışamayız." demişti. Halbuki Gomidas, Mehmet Emin Bey'in yazdığı sözlere besteler yapmıştı. Neyse ki Gomidas Çankırı'dan geri dönebildi. Bazı kaynaklara göre İttihat Terakki Cemiyeti'nden arkadaşları Ziya Gökalp ve Halide Edip gayretleriyle kurtulmuştu. Ama Anadolu'yu karış karış gezerek topladığı arşivinin yok edilmesi karşısında akıl sağlığını korumakta güçlük çekmiş, girdiği derin depresyonu atlatamayınca La Paix Hastanesi'ne yatırılmıştı. Durumu kötüleşince tedavi için yurt dışına gitmesi için gereken izni Talat Paşa'dan Halide Edip'in eşi Doktor Adnan Bey almıştı. Bundan sonraki hayatının büyük bir bölümünü Fransa'daki tek bir noda yazmadan geçiren Gomidas 22 Ekim 1935'te Paris'te bir akıl hastanesinde öldükten sonra Ermenistan'da defnedilecekti. Avukat Grigor Zohrab. İstanbul'da tutuklama haberini duyanlar İstanbul mebusu Grigor Zohrab'ın evine koşmuşlardı. Zohrab, Sadrazam Said Halim Paşa'yı aramış, ardından Talat Paşa'ya bir mektup yazmıştı. Ama sürgünleri durduramamıştı. Durduramadığı gibi kendisi de 24'ünde değil ama daha sonra sürülmüştü. Tutuklanış hikayesi gayet ilginçti. 2 Haziran Çarşamba gecesi Cadde-i Kebir'de, parantez içinde İstiklal Caddesi, Charlotte Orient Kulübü'nde Talat Paşa ve Halil Bey'le yemek yemiş ardından kağıt oynamış, Zohrab Efendi'ye gitmek üzere ayağa kalktığında Talat Paşa da kalkmış ve Zohrab'ı yanağından öpmüştü. Şaşıran Zohrab, "Bu iltifat neden?" diye sormuştu. Talat Paşa da "içimden geldi" demişti. Zohrab yayın olarak evine giderken kendisini takip eden bir polis tarafından tutuklanmıştı. Erzurum mebusu Varkes Serengülyan'la birlikte Zohrab'ı Diyarbakır Divanı Harbi'nde yargılamak üzere Haydarpaşa'dan trene bindirdiklerinde karısı Clara ile iddiatçı gazeteci Hüseyin Cahit parantez içinde Yalçın Bey Talat Paşa'nın evine gitmişlerdi. Talat Paşa Clara'yı kayıtsız bir şekilde dinlemiş ve soruşturma bitince dönecektir demekle yetinmişti. Ama Zohrab ve Serengülyan dönmeyeceklerdi. İki arkadaş zorlu yolculukları sırasında İstanbul'da pek çok kişiye, parantez içinde Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Bey'e, Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya, İttihat Terakki Cemiyeti'nin Merkez Komitesi üyesi Halil Bey'e, eski Adliye Nazırı Necmettin Moğla'ya, Almanya Büyükelçisi Wangenheim'a, İttihat Terakki Cemiyeti'nin önde gelenlerinden Doktor Nazım'a mektup yazarak geri dönmelerine yardım etmeleri için ricada bulunmuştu. Ama hiçbirinden cevap alamamıştı. Ermeni komitacılarının ve bazı Türk dostlarının, parantez içinde örneğin Bekir Sami Bey'in kaçmalarını tavsiye etmelerine de kulaklarını tıkamıştı. Hala işin vahametinin farkında değillerdi. Zohrab ve Serengülyan 18, 19 veya 20 Temmuz'da Urfa yakınlarında teşkilat-ı mahsusa mensubu Çerkez namıyla maruf binbaşı Ahmet tarafından öldürüldüler. Cinayetin nasıl işlendiğini Çerkez Ahmet'le tutuklu iken görüşen yazar Ahmet Refik parantez içinde Altınay şöyle anlatmıştı. Çerkez Ahmet Ermeni fecai için mühim bir vesikaydı. Bu kanlı hadisenin safahatını bizzat failinden dinlemek istedim. Çerkez Ahmet'e vilayeti Şarkiye'de neler yaptığını sordum. Çizmeli ayaklarını birbirinin üstüne attı, cigarasının dumanlarını karşısına savurdu. "Bey birader," dedi. "Şu hal namusuma dokunuyor. Ben vatanıma hizmet ettim. Gidin görün. Van ve havalisini Kabe toprağına döndürdüm. Bugün orada bir tek Ermeniye tesadüf edemezsiniz. Vatana bu kadar hizmet ettim, sonra o telat gibi hergeliler İstanbul'da buzlu bira içsinler, beni böyle tahleyli hıfz, parantez içinde muhafaza altında getirsinler. Yok, bu haysiyetime dokunuyor. Çerkez Ahmet'ten daha fazla malumat almak istiyordum. Peki bu Zühraf filan ne oldular, duymadınız mı? Hepsini geberttim. Cigarasının dumanlarını havaya doğru savurdu, sol eliyle bıyıklarını düzelterek sözüne devam etti. Halep'ten çıkmışlardı, yolda rast geldik. Derhal arabaları kuşattım. Gebereceklerini anladılar. Vartekes dedi ki, peki Ahmet Bey bize bunu niye yapıyorsunuz? Fakat Araplara ne yapacaksınız? Sizden onlar da memnun değiller. O senin bileceğin iş değil kerata dedim. Bir mavzer kurşun ile beynini patlattım. Sonra Zührab'ı yakaladım. Ayağımın altına aldım. Koca bir taşla kafasını ezdim, ezdim. Geberinceye kadar ezdim. Çerkez Ahmet'in itirafları. Meclis-i Mebusan'ın saygın ve renkli üyelerinden olan Zohrab'ın böyle vahşice öldürülmesi İstanbul'da büyük tepki yaratınca Talat Paşa bir soruşturma açmak zorunda kaldı. Cemal Paşa'ya 28 Eylül 1915'te herhalde ortadan kaldırılması gerekir, sonradan çok zararlı olacaktır diye yazmış. Cemal Paşa, Çerkez Ahmet'in idamına hükmolundu, yarın sabah Şam'da gereği yapılacaktır diye cevaplamıştı. Çerkez Ahmet Şam'daki divan-ı harpte yargılandı ve idam edildi. Ancak idamın nedeni Çerkez Ahmet'in Zohrab'a yaptıkları değil, tehcir kafilerinden aldığı malları ve değerli eşyaları devlet görevlilerine teslim etmek yerine el koymasıydı. Talat Paşa bir süredir uygun bir bahane bulup Çerkez Ahmet'ten kurtulmak istiyordu. Nitekim 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın emir subayı Falih Rıfkı, parantez içinde Atay Suriye anılarından topladığı Zeytin Dağı adlı kitabında Çerkez Ahmet ve Nazım'ın eşyaları açıldığı zaman çantalarında kadın yüzüğü, bilezik, küpe ve mücevher buldular. Bu iki serserinin bir ideal için fedakarlık değil, zengin olmak için cinayet yapmış oldukları belliydi diye yazmıştı. İdamın bir başka şahidi olan 4. Ordu Kurmay Başkanı Ali Fuat, parantez içinde Erden de hatıralarında çetecilerin şahsi eşyaları arasında kan lekeli 5'i birlik altınlar bulunmuştu diye not düşmüştü. Gerçekten de 20 Temmuz'da Zohrab'ın altın saati ve yüzüğü ile kanlı çantası Urfa pazarında satışa çıkmıştı. Felsefeci Zabel Yaseyan. 24 Nisan listesindeki tek kadın olan Zabel Yaseyan ise İstanbul'dan kaçarak Teçir'den kurtulmuştu. Paris'te Sorbonne Edebiyat ve Felsefe derslerine kaydolarak üniversiteye giden ilk Ermeni kadını olan Zabel Yaseyan, arkadaşları ve dostları Taşnak Südyum ve Kınçak partilerine yakın olduğu halde kendisi hiçbir zaman parti üyesi olmamış, Ermeni ve Türk milliyetçiliğinin kapıştığı yıllarda Müslüman olsun, gayrimüslim olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutacak bir üst kimlik arayışından vazgeçmemişti. Tehcir başladığında kendisini önce Türk sonra Rum dantelci olarak tanıtarak Bulgaristan'a kaçmayı başarmış, 1917'de Bakü'ye, oradan Paris'e gitmişti. Ama yaşadıklarından sonra eski Osmanlıcı düşüncelerini terk etti, Türklerden katiller diye söz etmeye başladı. Zabel Yaseyan 1933'te Ermenistan'a geldikten sonra yeni bir kırılma yaşadı ve bu sefer Ermenileri milliyetçilik illetine yakalanmış olmakla itham etti. Sosyalist düşünceye yaklaştığı halde 1937'de Stalin'in gadrine uğrayarak Sibirya'ya sürgüne gönderilen Zabel Yaseyan'dan bir daha haber alınamadı. Ermeni toplumunun bu ayrıksı kızı muhtemelen 1942 veya 1943'te sürgünde öldü. Sevak, Varujan ve Kelekyan. 24 Nisan'da tutuklanıp Çankırı'ya sürülen ancak şans eseri ölümden kurtulan gazeteci, yazar ve öğretmen Mikael Şamdancıyan ise başından geçenleri şöyle anlatmıştı. Dipnot. Mikael Şamdancıyan'ın anıları Teoding, Theodoros Stapejian, Huştarzan Abril 11'i parantez içinde 11 Nisan anıtı adlı kitapta yer alıyor. 11 Nisan 24 Nisan'ın Rumi takvimindeki karşılığı kitap Mondros Mütakeresi'nin sağladığı özgürlük ortamında 1919'da İstanbul'da yayımlanmış. Bu kitaptan Rafi Şirvanya'nın yaptığı özet çeviri 20 Nisan 2007 tarihli Ağustos'ta yayımlanmıştı. Bu bölümü o yazıdan kısaltarak aktarıyorum. Ayaş'ın o ağır koşullarından sonra ortaya çok kalabalık gittik. 30 kadar arkadaşımız birkaç sefer gelen izinlerle İstanbul'a döndü. Parantez içinde Çankırı'da sayımız 150'ye yakındı. İstanbul'a dönemeyen 120 arkadaşımıza ne oldu? Bunlardan ancak 15 kadarı hayatta bugün. Demek ki kader onlardan 100 kadarının felakete teslim olmasını istemiş. Bizi biri 50, iki diğeri 24 kişilik iki kafile halinde Derzor'a götürmek üzere yola çıkardılar. O zaman Derzor ismini çok bilmezdik. İlk gruptan yaptığı başvurular neticesinde İstanbul'a dönebilen tek kişi Protestan Kilisesi'nin mensubu Baranyon oldu. Diğer bütün dostlar gelecek vaat eden, parantez içinde yazar öğretmen Armen Dorian da dahil Elbistan yollarının Karabahlı kurbanları oldular. İkinci kafirede yalnızca parantez içinde gazeteci yazar Aram Andaryon kurtuldu. Çankırı'dan Ankara'ya giderken bacağı kırıldığından yürüyememiş bir hastaneye bırakılmıştı. Diğer bütün arkadaşlar ise şehirden 3 saat mesafede Elmadağ eteklerinde ayrım gözetmeden katledilmişti. Ben de ilk kafiledeydim. Çünkü oradaki arkadaşlardan biriyle vaftiz adı benzerliğim vardı. O ilk kafile içinde olup bugün hayatta olmamı sadece şansla açıklayabilirim. Bu listelerin hazırlanmasının ardındaki güç yerel İttihat Örgütü'nün katibi mesulu parantezinde Cemal Oğuz'du. Kaybettiğimiz yüzden fazla dostun günahı onun boynunadır. Kurbanların üçü kişisel anılarla bağlandığım parantez içinde şair öğretmen Taniyel Vurujan, parantez içinde gazeteci Dikran Kelekyan ve doktor Rupen Sevak'tır. Vicdanlı mutasarrıf Asaf. Çankırı İttihat Katibi mesulünün çabalarıyla mutasarrıf Asaf Bey başka yere gönderildi. Çünkü Ermenilere karşı açıkça olumlu bir tavır içindeydi. Parantez içinde bu Asaf Adana katliamından sonra günah keçisi ilan edilerek 5 sene görevinden uzaklaştırmış olan 4 yol musarrafı Asaf'tır. Bu cezanın ardından aldığı ilk görev Çankırı mutasarrıflığıydı. Asaf'ın ardından mutasarrıf görevini vekaleten Kastamonu vilayeti jandarma komutanı üstlendi. Reşit Paşa valilikten henüz uzaklaştırılmamıştı. Sevak mutasarrıf vekiliyle çok samimi bir ilişki kurmuştu. Çoğu akşam onun hükümet binasındaki odasına giderdi, birlikte rakı içerlerdi. İkinci kafile de aramızdan ayrılıp kanunsuzluğun hüküm sürdüğü o yollara revan oldu. Onları uğurladıktan sonra hükümet konağına çağrıldık. Sevan, Varujan ve Kelekyan da dahil olmak üzere 37 kişi katılmıştık. 37 kişilik bir liste geldi. Serbest bırakılacak, İstanbul dışında dilediğimiz bir yere gidebilecektik. Listedeki 5 kişi ya önceden İstanbul'a dönmüş veya iki kafileden biriyle ayrılmıştı. Meğer 5 arkadaşımızın Ayaş'a gönderilmesi kararı verildiğinde oradaki arkadaşlarımız da ebediyete intikal etmiş durumdaydı. Artık 32 kişi kalmıştık. Direkt Kelekyan da aramızdaydı. Yurt dışından döndükten sonra onunla İstanbul'a yakın dost olmuştuk. Güçlü ve becerikli bir insandı. Onun hayatta sadece maddi zorluktan korktuğu için zayıflıkları bunlarla ilgiliydi. Daha Çankırı'ya gelişimizden 2 hafta evvel ona İstanbul hariç istediği bir yere gitmekte özgür olduğu söylendi. Ancak o bizlerle kalmayı tercih etti. Deniz kıyısında bir yere gidip kaçmayı kafasına takmıştı. Ancak bunu hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Bangenheim ölümü. Kelekyan'ın İstanbul'dan karısından haber ulaşıyordu. Alman elçisi Bangenheim onun hayatı hususunda Türk hükümetinden güvence almıştı. Dolayısıyla etrafımızda ve başka yerlerde işlenen cinayetlere rağmen kendi hayatı konusunda iyimserdi. Bangenheim'in kendisi için verdiği söz tutacağından en ufak bir şüphe duymuyordu. Ekim ayında Alman elçisi Bangenheim damar sertliği nedeniyle öldüğü haberi geldi. Ertesi sabah bizler henüz bu haberin siyasi önemini veya bizim için doğuracağı sonuçları idrak edecek vakit bulamadan Kelekyan tutuklandı ve Divan-ı Harp'te yayınlanmak üzere Çorum'a götürüleceği bahanesiyle yola çıkarıldı. Öleceğini anlamıştı, üzgündü. Bizimle birlikte sürgünde olan bir din adamından pazar günü kendisi için ayin-i ruhani icra edilmesini istedi. Hatırladığım kadarıyla bir çarşamba günü yola çıktı. Kelekyan'ın yola çıkarılmasından 3 gün sonra 7 arkadaşımla Çankırı'dan ayrıldım. Sonradan bize bir kişi daha katıldı. Geri kalan 20 arkadaşımız Kastamonu Ermenilerinin teşhir edildiği sırada onlarla birlikte sürüldü ve aralarından yalnızca 3 kişi sağ kalabildi. 17 kişi ise bütün o zorlu koşulların ve feci cinayetlerin kurbanı oldu. Doktor Çilingirya'nın davası. Şamdancıyan'ın anlattıkları 24 Nisan sürgünlerinin başlarından gelenler hakkında aydınlanmamızı sağlıyor. Halbuki resmi tarihçi Yusuf Sarınay'a göre Çankırı ve Ayaş'taki tutuklamalardan susuzluğu anlaşılan veya sağlık sorunları olanlar affedildi. Çankırı'da zorunlu ikamete tabi tutulan 155 kişiden 35'i susuz bulunarak serbest bırakıldı. İşlerinden suçlu bulunan 25 kişi Ankara ve Ayaş hapishanelere gönderilirken 57 kişi zor bölgesine sevk edildi. Ayaş'ta bulunan 78 kişiden birkaçı serbest bırakıldı. Gayri resmi tarihçi Taner Akşam'a göre ise 180 kişiden 150'si öldürüldü. Bunların çoğunun nasıl öldürüldüğü bilinmiyor ama Akşam 1915 yazıları, parantez içinde iletişim 2010 sayfa 15-37 adlı kitabında Osmanlı arşiv belgelerinde serbest bırakıldı denilen kişilerden birinin tam adıyla Doktor Rupen Sevan Çilingirya'nın nasıl öldürüldüğünün izini sürmeyi başarmış. Suçlu Kürt Alo çetesi mi? Akçam'ın tespitine göre Doktor Sevak Çilingirya'nla birlikte Vahan Kehyayan, Artis Bogosyan, Taniyel Çubukyaryan ve Onnik Magaziciyan adlı sürgünlerde öldürülmüştü. Cinayet İttihat Terakki'nin Çankırı Katibi mesulü olan Cemal Oğuz'un azmettirdiği Kürt Alo çetesinin işlediği anlaşılmıştı. Bu kişiler hakkında soruşturma yapılmış ancak yargılanmaya gerek duyulmamıştı. Aslında cinayetin ortaya çıkması Doktor Çilingirya'nın Alman vatandaşı olan karısı sayesinde olmuştu. Bayan Helen'le Çilingirya'nın kocasının öldürülmesi olayından Alman makamlarını haberdar etmiş, Alman Büyükelçiliği Talat Paşa'ya ve diğer yetkililere defalarca başvurmuştu. Hatta von der Gold Paşa Osmanlı yetkililerinden savaş boyunca Almanya'dan ayrılmayacağı konusunda garanti verme karşılığında Çilingirya'nı Almanya'ya gönderme sözü almıştı. Zaten Almanların bu ilgisi olmasaydı yukarıda sözünü ettiğim 31 Ağustos 1915 tarihinde Kastamonu Valiliği tarafından İstanbul'a yollanan telgrafta dendiği gibi Doktor Çilingirya'nın affedildiğini ve serbest bırakıldığını sanacaktık. Günümüzde de pek çok anne ve eş gibi Bayan Helena de yıllarca eşinin akıbetini öğrenemeyecekti. 15. ayrımın sonu sayfa 251.